Ayrım 41, Şeffaf, Stephen King, sayfa 335. İnsanı en zayıf düşüren şey gerçek dehşetti. Jim Gardner bacakları titreyerek güçlükle Bobby Anderson'ın sundurmasından çıktı. Çengellere asılı vücutlar aklından çıkmıyordu. Koşarcasına eve dönerek banyoya daldı. Tuvaletin önünde eğildi ama kusamadığını anladı, sadece öğürüyordu. ''Kusamazsam çıldıracağım.'' diye mırıldandı. ''İyi, istersen çıldırabilirsin ama önce gerekeni yapmalısın. Bunu başarana kadar dayanacaksın.'' ''Ha, ne yapman gerektiği konusunda başka sorun var mı Jim?'' Hayır, artık sorusu yoktu. Peter'ın durmadan hareket eden bacakları, kadının ağzından yükselen hava kabarcıkları onu ikna etmişti. ''O koku.'' Süt içinde kokmaya başlayan çiğ dana etini andıran koku, o ses, şşşt, şşşt, şşşt, midesi ağzına geldi. Yakıcı bir asit boğazını kavurdu, sonra inledi. Sonunda doğrulup misafir yatak odasına gitti, gömleğini çıkardı ve pencereden baktı. Şimdi ormandan yaklaşan küçük ışıkları görüyordu, geri dönüyorlardı. Belki sundurmaya gidip küçük bir seans yaparlardı. Duş kabinlerinin etrafında birleşen kafalar, çalınan beyinlerin yeşil ışığında dostluk. 45'liği şiltinin altına soktu, kemerini çözdü. O sırada gömleğinin cebine ilişti gözü, cebinde bir maden parçası vardı. Sundurma kapısının asma kilidi tabii. Bir an pek uzun gelen, bir an kımıldayamadı bile, yorgun kalbine yine aynı dehşet dolmuştu. Neredeyse bahçeye gireceklerdi. Sonra avludan geçip sundurmaya gelecekler ve asma kilidin yerinde olmadığını göreceklerdi. O zaman birlikte eve gelip onu ya öldürecekler ya da atomlara ayırıp Altair 4'e göndereceklerdi. İlk hissettiği panik oldu. Bir an önce oradan kaçmalıydı. Bunu güçlükle ortaya çıkan mantık izledi. Düşüncelerini gizle. Bu konuda eskisinden daha da dikkatli olmalısın. Elindeki gömleğin cebinden sarkan asma kilide bakıyordu. Hemen git, kilidi yerine tak. Yok, zaman yok. Tanrım, zaman yok. Bahçeye girdiler. Zaman bulabilirsin. Burada böyle oyalanacak yerde harekete geçersen durumu halledersin. Haydi davran. Kendini zorlayarak doğruldu. Üstünde anahtar olan asma kilidi kaptı. Koşarak giderken pantolonunun fermuarını kapattı. Arka kapıdan bahçeye çıkıp sundurmaya koştu. Kafasında onların hayret, hayranlık, sevinç dolu seslerini hayal meyal duyabiliyordu. Onları kafasından kovdu. Yarı aralık sundurma kapısından yeşil ışık dışarıya süzülüyordu. ''Tanrım, nasıl bu kadar budala olabilirsin Jim? Ama bu çok doğaldı. Çengele asılı kafalarından kablolar çıkan iki insanı görünce kapı kilitleme gibi sıradan şeyleri unutmak gerçekten kolaydı. Onların bahçede ilerlediklerini duyuyordu şimdi. Yabani dev mısırların hışırtısını işitiyordu. Yaklaşmaktaydılar. Bir an asma kilidi yerine takamayacağını düşündü. Her şeyin mahvolduğunu düşünürken anahtarı çevirip kilidi açtı ve yerine taktı. Kapanan asma kilidin çıtırtısını duydu, anahtarı çıkararak terden ıslanmış elinde tuttu. Bir an sundurmanın öbür yanına geçti, o sırada gemiye gitmiş olanlar tek sıra halinde avluda belirdiler. Gardner anahtarı çiviye takmak için uzandı. Kabus gibi bir an onu düşüreceğini ve oradaki uzun otlar arasında arayacağını hayal etti. Anahtar çiviye takılınca titreyerek soludu. Olduğu yerde kalmak, hiç kımıldamamak istiyordu. Ama sonra bu tehlikeyi göze almamaya karar verdi. Belki de Bobby'de anahtar yoktu. Karanlıkta usulca süzülerek sundurmanın arkasına geçerken sol bileğini otların arasına bırakılmış paslı pulluğa çarptı. Bağırmamak için dişlerini sıktı. Artık sundurmanın arkasındaydı. O tuhaf pis ses buradan çok daha iyi duyuluyor, onu çıldırtıyordu. Otlar hışırdadı, hafif bir ses çıktı. Gardner aynı anda hem gülmek hem de haykırmak istedi. Bobby'nin yanında anahtar yoktu. Biri Gardner'ın birkaç saniye önce yerine taktığı anahtarı almıştı. Belki de gelen Bobby'ydi. Tahtalara sıkıca yaslanarak sundurmanın arkasında bekledi. Acaba onu görmüşler miydi? Orada öylece durup onu almaya gelmelerini bekledi ama gelen olmadı. kapının kilidinin açıldığını duydu. Menteşeler gıcırdadı, kapı açılmıştı. Kapanırken yine gıcırtılı bir ses çıktı, içeriye girmişlerdi. Aynı anda içeriden gelen ışık güçlendi. Kafası acı dolu bir çığlık yüzünden parçalanacak gibi oldu. ''Canım çok yanıyor, canım!'' Gardner sundurmadan uzaklaştı, eve döndü. Uzun süre uyuyamadı. Onların sundurmadan çıkmalarını bekliyor, demin yaptıklarının anlaşılıp anlaşılmadığını öğrenmek istiyordu. Bu gelişmeyi önlemeye çalışabilirim diye düşünüyordu. Ama gemiye girmedikçe başarılı olamam, bunu yapabilir miyim? Bilemiyordu. Bobby'nin kuşkuları kaybolmuş gibiydi ama Bobby ve diğerleri farklıydılar artık. Ah, kendisi de gelişiyordu. Düşen dişleri bunun kanıtıydı. Düşünceleri duyabilme yeteneği de öyle. Sadece düşünmekle bilgisayarın ekranındaki sözleri değiştirmişti. Ama kendini kandırmasının yararı yoktu. Bu işte onlar kadar güçlü değildi. Bobby gemiye girdikten sonra sağ kalır ve eski arkadaşı Jim düşüp ölürse içlerinden biri üzülür müydü? Hatta Bobby üzülür müydü? Hiç sanmıyordu. Belki de Bobby dahil hepsi bunu istiyor. Gemiye girip öleceksin ve beynini bir transformatör gibi kullanacaklar. Böylece Bobby'nin seni öldürmesine gerek kalmaz. Gözyaşı dökülmeyen bir cinayet olur bu. Ondan kurtulmak istediklerinden kuşkusu yoktu artık. Ama Bobby, eski Bobby, ortaya çıkarabilmek için birlikte uzun süre kazdıkları o geminin içine girmesine izin verebilirdi belki. Sonucun önemi yoktu. Bobby cinayet bile anlıyorsa kendisini koruyamazdı, değil mi? O gemiye girmek zorundaydı. Planı belki çılgıncaydı ama o gemiye girmedikçe uygulama fırsatını bulamazdı. Denemek zorundaydı. Hepsi içeriye girdiklerinde planını uygulayacaktı. Ancak şimdi talihini biraz daha zorlaması gerektiğini anlıyordu. Her şey plana uygun giderse o küçük çocuğu kurtaramazdı. Oysa önce çocuğa yardım etmeliydi. Jim, belki de o çocuk öldü. Belki de ölmüştü ama ihtiyar öyle düşünmüyordu. O hala kurtarılacak küçük bir çocuk olduğuna inanıyordu. Bütün bu olanların yanında küçük bir çocuğun ne önemi var? Bunu sen de biliyorsun. Haven patlamak üzere olan bir atom reaktörüne benziyor. Çocuğun önemi yok, hiçbir şeyin önemi yok. Ama yine de deneyecekti. Belki böylece Bobby'yi bile kurtarabilirdi. Bunu hiç sanmıyordu. Bobby kurtulamayacak duruma gelmişti. Kazanma ihtimalim pek az Jim. Saat gece yarısına bir var. Artık saniyeleri sayıyoruz. Gardner bunu düşünürken uyuyakaldı. Kabuslar görmeye başladı. Saydam yeşil bir suda yüzüyordu. Bağırmaya çalışıyor ama ağzından çıkan kablolar yüzünden yapamıyordu. Atlatma. Bounty meyhanesinin fazla süslü salonunda oturmuş, şişesi $1 Heineken birası içen Leandro, David Brighton alayları karşısında bir ara gerilemişti. Bunu kendi kendine de itiraf ediyordu. Birden kuşkulara kapılmıştı. Ama yine de onunla alay edenleri utandıracağına inanıyordu. Haven'da gerçekten çok önemli şeyler oluyordu. Bunu bendiğinin derinliklerinde hissediyordu. Cuma'dan beri izinliydi. Aynı gün Haven'a gitmeyi ummuştu ama birlikte oturduğu dul annesi Nova Scotia'daki kız kardeşini görmeye gitmelerini istemişti. ''Eğer başka işim varsa anlarım Johnny'' demişti. ''Zaten ben yaşlıyım ve pek de eğlenceli sayılmam. Sadece yemeklerini pişiren, çamaşırlarını yıkayan biriyim. Sen git, önemli haberi yakalamaya çalış. Ben kardeşime telefon ederim. Belki kuzenin Alfie 1-2 hafta sonra Megan'ı buraya getirir. Alfie annesine çok iyi davranıyor.'' Bu sözler böyle uzayıp gitmişti. Leandro da cuma günü annesini Nova Scotia'ya götürmüştü. Orada kalması gerekmiş. Bangor'a döndüklerinde cumartesiden hayır kalmamıştı. Pazar günü de kiliseye gitmesi gerekmişti. Pazar geceleri kilisenin bodrumunda ilahiler söylerlerdi. Pazarlar hem zevkliydi hem de onu bitkin düşürüyordu. Leandro bu yüzden ancak 15 Ağustos pazartesi günü sarı not defterlerini, Sony teybini, Nikon fotoğraf makinesini, içi film ve objektiflerle dolu çantasını Dodge arabaya atarak Haven'a doğru yola çıktı. Gökyüzü mavi, hava sıcak olmakla birlikte bunaltıcı değildi. Johnny Leandro büyük bir hikaye istiyordu ama Tanrı istediğini almanı ve bedelini ödemeni bekler sözünü hiç duymamıştı. Sadece büyük bir olayın izinde olduğunu hissediyordu, peşini bırakmayacaktı. Her şeyi incelemek niyetindeydi. Bu dünyanın alaylı, iğneli sözler söyleyen David Bright gibi insanları ona engel olamazdı. Arabayı çalıştırdı. Tam köşeden ayrılacağı sırada annesi "Yemeğini unutma Johnny" diye seslendi. Elinde kahverengi bir kese kağıdıyla oflaya puflaya yaklaştı. Daha şimdiden kağıt yağlanmaya başlamıştı. Annesi yıllardan beri ona salamlı sandviç hazırlardı. Leandro uzanıp kese kağıdını aldı. "Teşekkür ederim anne. Keşke zahmet etmeseydin. Yolda bir hamburger yerdim." "Kadın sana belki bin kez söyledim" diye çıkıştı. "Yol kenarındaki kahvelere girmemelisin. Oraların temiz mi pis mi olduğunu bilemezsin. Oralar mikropludur." "Anne." Kadın acı çekermiş gibi bir tavırla güldü ve önlüğünün ucuyla gözünü sildi. "Biliyorum annen tuhaf fikirleri olan, saçmalayan, yaşlı bir kadın. Aslında dilimi tutmasını öğrenmem gerekiyor sanırım." Leandro bu manevi şantajı iyi biliyordu. Yine de etkili oluyordu bu sözler. O anda kendini 8 yaşında suçlu bir çocuk gibi hissediyordu. "Hayır anne, hiç de öyle düşünmüyorum." "Sen büyük bir gazetecisin. Ben evde oturup senin kirlilerini yıkıyorum, odanı temizliyorum, yemeklerini yapıyorum. Neyse, akşam yemeğine gelecek misin?" Leandro kurtulmak umuduyla "Evet anne" diye cevap verdi. Kadın ısrar etti. "Tam 6'da ha?" "Evet, evet. Biliyorum, ben sadece budala yaşlı bir kadınım." Leandro telaşla "Hoşça kal anne" diyerek oradan ayrıldı. Dikiz aynasına baktığında onun kaldırımda durmuş el salladığını gördü. El sallayarak karşılık verdi. Bir yandan annesinin eve gireceğini umuyor ama girmeyeceğini biliyordu. İki blok ileriden sağa dönerken annesi eve girdi. Leandro birden neşelendiğini hissetti. Annesi sonunda gözden kaybolduğunda hep aynı duyguya kapılırdı. Bobby Anderson Haven'da Jim Gardner'a biraz değiştirilmiş soluma aletini gösteriyordu. Eve Hillman olsa onu hemen tanırdı. Polis memuru Butch Dugan için aldığına çok benziyordu. Dugan Haven'ın havasından korunmak için takmıştı bunun bir benzerini. Bobby bildikleri eski temiz Haven havasını bu alete depolamıştı. Kapıya vuran Tommy'lerin gemisine girince bu havayı soluyacaklardı. Saat sabahın 9:30'uydu. Aynı anda Derry'e gelen Leandro arabayı yolun kenarına çekerek durdu. Burası Ross ve Gavins adlı polislerin içi temizlenmiş geyiğin bulunduğu yere çok yakındı. Torpido gözünü açarak Smith Wesson tabancayı çıkardı. Bu 38'liği bir hafta önce Bangor'dan almıştı. Mermi kutusunun da gözde olduğunu görünce içi rahat etti. Tabancanın elindeki ağırlığı ona güven veriyordu. Onu yerine koyarken torpido gözünde silah taşımanın yasalara aykırı olabileceğini düşünüyordu. Polisin biri onu durdurup arabanın kağıtlarını görmek isteyebilir, torpido gözünden belgeleri alırken silahı görebilirdi. Alfred Hitchcock'un programında katiller hep böyle yakalanıyordu. Böyle bir şey olursa gazeteler Bangor Daily News muhabiri izinsiz tabanca taşımak yüzünden tutuklandı diye yazardı. Kağıtları oradan alıp cebine koyabilirdi, akla yatkındı ama almadı. Yeniden yola koyuldu. Kalbinin hızlı hızlı çarptığını hissediyor, gereğinden fazla terliyordu. "Büyük bir olay var, kokusunu alıyorum." Evet, orada bir şeyler oluyordu. Mac Cousland adındaki kadının ölümü, Temmuz'da patlayan kalorifer kazanı, olacak şey miydi? Soruşturma yapan polislerin kaybolması, sözüm ona kadına aşık olan polisin intihar etmesi, bütün bunlardan önce de David Brown adındaki küçük çocuğun kaybolması. David'in büyük babası saçma sapan şeyler söylüyor, telepatiden etkili olan sihirli numaralardan söz ediyordu. Leandro belki 50. kez keşke Bright'a gidecek yerde bana gelseydin Bay Hillman diye düşündü. Hillman da kaybolmuş kaldığı pansiyona 2 haftadan beri ayak basmamıştı. Pansiyoncu kadın Hillman'ın $60 borcu olduğunu söylemişti. Leandro soruşturma yaptığında onun borçlarına sadık biri olduğunu anlamıştı. İlk kez böyle borç takıyordu. Haven'daki acayip olaylar bu kadar da değildi. Yine Temmuz'da bir yangında bir çift ölmüştü. Bu ayda küçük uçağıyla havalanan bir doktor yere çakılarak yanmıştı. Olay Newport'ta geçmişti ama uçuş kontrolörü talihsiz doktorun Haven üstünden geçtiğini onaylamıştı. Doktor Haven'ın üstünden pek alçaktan uçmuştu. Haven'daki telefonlar da iyi çalışmıyordu artık. Konuşmak bazen olası bazen değildi. Leandro Haven'da yaşayanların listelerini elde etmiş, sonra Haven'lılardan 60'ının akrabalarını bulmuştu. Bangor, Derry gibi yerlerde yaşayan bu insanlar 10 Temmuz'dan beri Haven'daki yakınlarından hiç haber alamadıklarını söylemişlerdi. Konuştuğu insanların bazıları önce şaşırmışlar, sonra Leandro uzun süre haber alamamalarının tuhaf olduğunu söylediğinde düşünmeye başlamışlardı. Ama yaz aylarında insanların yapacakları çok şey olurdu. Bu yüzden akrabaları aramaya zaman kalmayabilirdi. Ayrıca bazıları da Haven'a telefon ettiklerini ama cevap alamadıklarını belirtmişlerdi. Leandro'nun konuştuğu insanların anlattıkları arasındaki benzerlik kuşku vericiydi. Ricky Barringer Bangor'da oturan bir boyacıydı. Ağabeyi Newt marangoz ve müteahhitti. Haven'da yaşıyordu. Ricky Newt'u Temmuz sonunda akşam yemeğine çağırdık demişti ama bize nezle olduğunu söyledi. Derrili bir emlakçı olan Don Blue'nun teyzesi Sylvia daha önceleri her pazar Haven'dan gelip Don ve karısıyla öğle yemeği yemeyi adet edinmişti. Ama son 3 pazar bahane bulup gelmemişti. İlk sefer nezle olduğunu ileri sürmüş, daha sonra da havanın çok sıcak olduğundan yakınmıştı. Leandro'nun soruları yüzünden Blue düşünmeye başlamış ve teyzesinin 3 değil 5 haftadan beri kendilerini görmeye gelmediğini fark etmişti. Kamyon şoförü Alvin Rutledge'in anlattıkları daha da ilginçti. Bir süredir işsiz olan bu adam Bangor'da oturuyordu. Leandro onu barda bulup konuşmuştu. Alvin'in büyük babası Haven'ın eşrafından Dave Rutledge'di. Rutledge gazetecinin ikram ettiği birayı kafasına dikmiş ve elinin tersiyle ağzını sildikten sonra ''Kalbim çok hızlı atıyor'' demişti. ''Başım ağrıyor. Kusarken içimin dışına çıkacağını sanıyorum. Hem şuna bir bak.'' Üst dudağını kaldırıp kalan birkaç dişini göstermişti. Doğrusu dişlere önem vermem. İş bulunca kendime damaklı diş yaptıracağım. Ama önceki hafta büyük babamı görmek için Haven'a giderken dişlerim yerindeydi. Kahretsin sallanan bile yoktu. Yani sen Haven'a yaklaşınca mı çıktı dişlerin? Dişlerim çıkmadı. Rutledge birasını bitirdi. Dişler kusarken gitti. Ya, Leandro şaşırmıştı. Bir bira daha hiç fena olmaz. Biliyorsun konuşmak insanı susatır. Öyle. Leandro bira getirmesi için garsona işaret etmişti. Adamın anlattığı şeyler yüzünden o da bir içkiye gereksinim duymuştu. Haven'da bir akraba ya da arkadaşı ziyaret etmek isteyip hastalanarak geri dönen sadece Alvin Rutledge değildi. Annesi Leandro'nun büyük bir hikaye peşinde olduğunu biliyordu. Bu yüzden arkadaşı Eileen Palsifler'in Haven'da oturan bir arkadaşı olduğunu söylemişti. Eileen Leandro'nun annesinden 15 yaş büyük yani 70'ine yakındı. Çay içip kurabiye yerlerken Leandro'ya bu duyduklarına benzer bir hikaye anlatmıştı. ''Arkadaşım Mary Jacklin'i bu yaz hiç görmedim. Oysa 40 yıldır birbirimize gidip geliriz. Onunla telefonda konuştum. İleri sürdüğü mazeretler akla yakındı ama zamanla bunlara inanmamaya başladım. Önce Mary'nin artık benimle arkadaşlık etmek istememiş olabileceğini düşündüm. Ya da gücenmesine neden olacak bir şey söylemişimdir dedim. Ama 40 yıllık bir dost böyle bir şey olsa tepki gösterirdi, bana söylerdi. Hem bana soğukla davranmıyordu.
Ama telefonda konuşması farklıydı değil mi?
Eileen Pulsifier başını salladı. Öyle. Bu yüzden düşünmeye başladım. Belki de Mary ağır hastaydı. Doktorlar onda kanser filan bulmuş olabilirlerdi. Eski dostlarından durumu saklamak istemiş olabilirdi. Bunun üzerine arkadaşım Vera Anderson'ı aradım. Haven'a gidip Mary'yi göreceğiz Vera dedim.
Böylece ikiniz yola çıktınız demek.
Öyle.
Ve hastalandınız.
Hastalanmak mı? Öleceğimi sandım.
Elini göğsüne bastırdı kadın.
Kalbim deli gibi çarpıyor, başım zonkluyordu, burnum da kanamaya başlamıştı. Vera'nın ödü patladı, hemen geri dön, Aileen dedi. Hastaneye gidiyoruz, bunu nasıl başardığımı bilemiyorum ama döndüm. Ağzım da kanamaya başlamıştı, iki dişim düştü, durup dururken yani, böyle bir şey duydun mu?
Leandro Alvin Rutledge'i düşünerek mırıldandı. Hayır, bu nerede oldu?
Eski Derry yolunda, Troy'da.
Yani Haven'a yakın bir yerde.
Haven'dan bir mil kadar geride, berbat haldeydim. Ama Vera'ya bir şey söylemedim. Kendime geleceğimi umuyordum.
Vera Anderson hastalanmamıştı. Bu da Leandro'yu şaşırtıyordu. Düşündüklerine hiç uymuyordu bu olay. Vera'nın burnu kanamamış, dişleri de düşmemişti.
Bayan Pulsifier, Vera'ya bir şey olmadı diye devam et. Sadece ödü patladı. Hem benim için hem de kendisi için korkuyordu tabii.
Ne demek istiyorsunuz?
Yol bomboştu. Vera bayılacağımı sanıyordu. Çocuk felci geçirdiği için iki bacağında da madeni destekler var. Bu yüzden araba kullanmasına imkan yoktu. Zavallıcığın bacaklarındaki o korkunç şeyler insanın aklına işkence hücrelerini getiriyor.
41. ayrımın sonu. Sayfa 343.